Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz. Ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilüs, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Bugün biraz Erdoğan siyaset konuşalım. Diyeceksiniz şimdi 4 senedir biz ne konuşuyoruz? Yani Macron'un siyasetini mi? Hayır, değil. Bugün yayının başlığında da anlatmaya çalıştım. Aslında parti kurulduğu, AKP kurulduğu günden beri, yani 2001 yılı Ağustos ayından beri bilinen, herkesin bildiği bir sır ama bugüne kadar ciddi anlamda karşısına çıkılmayan bir kuvvet Erdoğan. Ya da kuvvetti demek daha doğru olacak sanırım. Çünkü ilk kez ciddi anlamda, üstelik tek kanattan değil, birden çok kanattan ama bana kalırsa asıl güçlü olan tek kanattan, ciddi anlamda bir karşılık gören, kendi siyasetini zorlayacak yepyeni bir yapıyla karşılaşan bir lider artık Tayyip Erdoğan. Yayını aşağıdan paylaşabilir mi Periskop izleyicileri? Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Diğer dostlar da gelsin, onlar da duysunlar, onlar da bizimle beraber olsunlar ki hep beraber oturup konuşalım. Anlatmaya çalıştığım hikaye şu. 2001 yılında bu parti kurulduğu zaman hani size sürekli olarak anlattım ya, sürekli olarak böyle söyledim. Tek partinin bir tane inisiyatifi var, o da Tayyip Erdoğan'dır. Başka biri yok. Zaman zaman başka isimler öne çıkmıştır. Abdullah Gül mesela Cumhurbaşkanlığı makamına getirilmiştir. Mecburiyettendir bu. Zaman zaman partinin isminin önüne geçen başka şahıslar olmuştur. Ama partinin ismi bile aslında çok önemli değildir. Neden? Çünkü burada siyasi figür olarak ortaya çıkan Tayyip Erdoğan olmasa eğer AKP'nin başında, AKP sıradan diğer partiler gibi, hatta siyasi ömrünü bana kalırsa 2 sene önce tamamlamış olacak bir partiydi. Neden 2 sene önceden bahsediyorum? Çünkü kendi içinden çıkan bir nüveyle beraber yürüdüğü bir grupla birlikte aslında onların darbe girişimine maruz kaldıktan sonra o sendelemeyi atlatabileceğini düşünmüyorum ben. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi yoluna devam etti. Aslında bunu İlk sinyalini o güne kadar çok söylenmeyen, hani başka cümlelerle dile getirilen ama insanların hadi oradan be abuk sabuk konuşuyorsun diyerek üstünü kapattığı, biraz belki böyle bıyık altından gülerek karşıladığı cümlelerle, hani doğduğu yer kutsaldır diyen mesela, doğduğu yer mübarektir. Pırak'ta Büyükelçi şimdi bunu söyleyen. Onu işte onun eline elinizi sürmek, mübarek birine dokunmak gibidir falan diyen, abuk sabuk konuşan tonlarca insan oldu. Bunların bir önemi yok. Söylediğim bu değil. Tayyip Erdoğan'ın siyasi iradesini sürekli olarak tescil eden ve o olmazsa biz olmazdık diyen insanlardan söz ediyorum. Bunun bir numaralı örneği Bekir Bozdağ'dır. Hatırlayacaksınız, bundan 3 sene önce partinin yapılan bu kurultayı sırasında, kurultay, genel kurul adına ne derseniz deyin, sağ partiler biraz farklı kullanırlar onları ama orada evet bu parti Tayyip'in partisidir ifadesini kullanmıştı. Ben de oradan sonra burada yaptığımız yayında demiştim ki bu cümle sıradan bir cümle değil. Niye? Bugüne kadar Tayyip Erdoğan isminin yanında mutlaka AKP'nin, kendi söylemiyle AK Parti'nin anılmasını isterken isminin bu kadar net şekilde ortaya çıkmasıyla birlikte aslında parti içinde başka türlü bir dengenin de oluştuğu görülüyor. Hatırlar mısınız, yine 4 yıl boyunca kademeli olarak bir şey anlattım size. Dedim ki ilk seçildiklerinde, yani 2001 yılı Ağustos ayında kurulup 2002'de 3 Kasım'da seçildiğinde Adalet ve Kalkınma Partisi o dönemde aldığı %36'lık oy oranıyla parlamentoda çoğunluğu ele geçirdi. İki partili bir siyasi yapı oluştu. Bir tarafta Adalet ve Kalkınma Partisi, diğer tarafta Cumhuriyet Halk Partisi. O gün siyaseti seçime taşıyan partilerin tamamı meclis dışında kaldı. Ama bu oluşan yapının içinde Erdoğan'ın mutlak sarsılmaz dengeyi oluşturması çok kolay değildi. Bu yapıyı biraz zorlanarak götürdü. Çünkü partide o dönemde kendisi kuruluş aşamasında milletvekili yasaklısı olduğu için partinin başına Abdullah Gül'ün geçmesi gerekti. Dolayısıyla kabineyi kurması da, yani 58. Cumhuriyet Hükümeti'nin kurması görevi de Abdullah Gül'e verildi. Abdullah Gül'den bir sene sonra, yani 2002 3 Kasım'ında girilen seçimden sonra 2003 yılı Mart ayında hükümeti devraldığında aslında hala bir denge unsuru olarak Partinin önemli isimleri vardı içeride. Abdullah Gül o dönemde işte Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı pek çok önemli görevi üstlendi. Sonradan 2007 yılında Cumhurbaşkanlığına gidiş sürecinde. Ama Bülent Arınç'ın, Mehmet Ali Şahin'in, Abdülatif Şener'in ki bir ayrı başlık açmıştım burada hatırlayacaksınız. Orada bütün yetkilerinin özelleştirme idaresiyle başlayan yetkilerinin Kemal Unakıtan'a devriyle tasfiye süreci. Bunlar yaşandıktan sonra bu yoğun mücadelenin içinde Tayyip Erdoğan ilk seçimlerde hafızam beni yanıltmıyorsa %43 oranında bir yenileme yaşattı partisine. Ne demek bu yenileme? 2002 yılı 3 Kasım seçimlerine girerken partinin vitrini olarak ortaya çıkartılan isimlerin %43'ü yanlış hatırlamıyorsam değiştirildi. Bu ciddi bir oran. Ama değişikliğin nasıl bir statüde yapıldığı çok daha önemli. Çünkü partinin ilk yapılan Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısında aslında başka yetkilerle size burada kitapçıktan okuduğum gibi partinin kuruluşunda İçişleri Bakanlığı Partiler Masası'na verilen o kurallar kurumlar kitabının içinde anlatılanın dışında Tayyip Erdoğan bir takım yetkileri kendinde toplamaya başladı. Mesela MKYK içinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu içinde 50 kişilik bir yapı onun içinde isimleri belirleme hakkına sahip oldu. Bu o dönem siyasette çok tartışılmadı. İlk böyle konuşulmaya başlandığı anda da denildi ki sol partilerde de var, CHP'de böyle yönetiliyor, MHP'de de var, hepsinde DYP'sinden ANAP'ına kadar bütün partilerde var. Doğruydu. Doğruydu. Çünkü siyaset bu dengesizlik üzerinden yükseliyor Türkiye'de. Her zaman bir partinin tek lideri olur mantığıyla gidiliyordu. İkinci isimler, partiyi kendi içinden eleştiren isimler sürekli olarak aslında partinin disiplinini bozan, siyasetin disiplinini bozan ve potansiyel lider adayı olarak adlandırılan insanlardı. Oysa doğrusu bu değil. Yani partiyi içinden çıkan insanlar eleştirmezse yapılar dışarı doğru daha kırılgan hale gelir aslında. Erdoğan bu dengeyi ikinci seçiminde, bir sonraki genel seçimlerde ancak uygulayabildi. O ana kadar yapamamıştı bunu. Ama 2011 seçimlerinin içinde bambaşka bir yapıyla gidildi. Çünkü o %43'ü yenilenen partinin bu kez %70'i yenilendi. Aslında toplama vuracak olursanız değişim oranını neredeyse %80'leri bulmuş oldu kuruluş gününden itibaren. Partide milletvekili adayları olanların yapıları değişti. Çünkü 2001 yılında bu parti kurulduğunda o dönemin yapısını da hatırlayacaksınız. İşte 28 Şubat sürecinin ardı, Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz falan filan abuk sabuk bir sürü şey. O dönem Erdoğan partisine milletvekili adayı belirlerken yüz yüze görüşme tercihleri yaptı. Türkiye'nin neredeyse tamamını gezdi, şahidim buna. Doğrudur, birebir çalıştı. Hakikaten çok sert bir siyaset vardı o dönemde. Bugünkünden çok daha sert. Bu arada Galip Güneş'in söylediği, benim de iki gündür bu şahsım lafını duyduğumdan beri bu müthiş film var. Me, Myself and Irene. Benim de izlemediyseniz izleyin, tavsiye ederim. İyi filmdir. Bu yüz yüze yapılan görüşmelerin eşliğinde Erdoğan milletvekili yapısını belirlerken aslında farklı siyasi alanlardan gelen insanları da topladı. Yani bir nevi Turgut Özal'ın söylemekle çok böyle gurur duyduğu, sık sık sağda solda da belirttiği, dört eğilimi birleştirdim, her yerden insanlar var mantığıyla çıktı insanların karşısına. Çünkü o dönem söylenmesi gereken şey oydu. Türkiye'de 3Y ile mücadele iddiasıyla ortaya gelen Adalet ve Kalkınma Partisi, yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar mantığıyla gelenler farklı siyasi yapılardan insanları da dahil etti. Mesela Türkiye'de Anavatan Partisi geleneğinden gelen ve aslında kendi içinde de bir dönem mütedeyyin insanları barındıran insanlar yavaş yavaş yer bulmaya başladılar AKP içinde. Geçmişlerinde bir takım bağlantılar da olsa aslında sonuç olarak ANAP siyasetine daha yakın insanlar, bunların içinde çok fazla kişiyi sayabilirsiniz. Yani Cemil Çiçek'i sayabilirsiniz, Abdülkadir Aksu'yu sayabilirsiniz, Ali Coşkun'u sayabilirsiniz. O insanların getirip vitrine oturtulması önemliydi. Çünkü kamuoyu ilk kez karşılaştığı bir siyasi hareket üzerine oy vermek zorundaydı. Tayyip Erdoğan bunu başardı. İlk kırılma ve ardından ikinci kırılmadan sonra parlamentoda bakıldı ki, tam bu sunumu konuşacağız. Cipek Orumuzlu izleyici çok doğru bir soru sormuş. O insanlar küsmediler mi pek diyor. %43'ü, %75'i. Küsecek bir durum yoktu ortada. Çünkü küsebileceğiniz bir siyasi hareket yoktu. Çünkü o siyasi hareket yükseliyordu. Hem de çok yükseliyordu. İnsanlar bir yerinden tutmak için yarış yapmaya başladılar. İlk kez o dönemde Cumhuriyet'in kurucu partisi, Cumhuriyet Halk Partisi dışında partilerin, ilk kez bir partinin adı milyonlarca seçmenle anılmaya başladı. Hayır, kastettiğim seçimlerde aldığı oy değil, kayıtlı partili sayısından bahsediyoruz. 10 milyonlar falan konuşulmaya başlandı Türkiye'de. Bu aslında çok sık özellikle AKP yapısındaki bir partinin peşine takılıp gidecek, siyaseti tehlikeli bulunan, o güne kadar tırnak içi dindarlık Türkiye'de siyasette tehdit olarak görülürken, 28 Şubat'ı yaşamış bir Türkiye'den bahsediyorum, insanlar AKP'ye hücum etmeye başladılar. Ve Tayyip Erdoğan bu dönemi çok iyi değerlendirdi. Partinin asıl tasfiyesi bu dönemde başladı. Bakın 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi Adalet ve Kalkınma Partisi için gerçek bir kırılmaydı. Çünkü geçen hafta içinde konuştuğumuz için bu bölümü çok uzatmayacağım mevzuyu. Abdullah Gül'ün aslında yetkilendirilerek partiden tasfiyesi sağlandı. Sadece Gül'ün değil, Gül'ün siyasi ağırlığını parti içinde dağıtan insanların da tasfiyesi sağlandı. Yani Abdullah Gül'ün 2001 yılında partinin oluşumu sırasında verdiği destek, hatta bir siyasi figür olarak öne çıkışı bir şekilde kademeli olarak tasfiye edildi partinin içinden. Ve Erdoğan Cumhurbaşkanlığına o dönem Çankaya Köşkü çalışıyordu biliyorsunuz. Güzelim Çankaya Köşkü vardı. Oraya Abdullah Gül'ü oturtmakla aslında parti içinde yalnızlığı değil, parti içinde mutlak iktidarı sağladı. Çünkü Abdullah Gül partili siyasetin dışına çıkartıldı. Bu yapıldıktan hemen sonra da parti içinde son tur düzenleme yapıldı ve ilk günden bugüne kadar kalan, eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, bir avuç insan kaldı. 8-10 civarında insan var. Başkası yok artık. Ve birinci halkasını da daraltmaya başladı. İlk günlerde partinin içinde yönetim kademesinde sadece genel başkan yardımcısı olarak değil, aslında partinin siyaset tarzının oluşumunda da çok etkisi olan insanlar vardı. Mesela Murat Mercan ismi vardı, hatırlarsınız belki. Mesela o dönemde Ali Babacan'ın ismini çok sık duyardık biz. Şaban Dişli ismini çok sık duyardık. Rahmetli Dengir Mir Mehmet Fırat'ı çok sık duyardık. Bu partinin en önemli kademesini işgal etmiş. Hatta geçici olarak 24 saatlik bir genel başkanlığı da vardır içeride bu değişim sırasında. Siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığını yapmış insanlar kademeli olarak dışına atıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi bir anlamıyla dikensiz gül bahçesi haline getirildi. Ama sonuçta gül güldür. Yani dikenini size göstermeyebilir ama tamamını çıkartma şansınız yoktur. Ne zamana kadar? Burada asıl kırılma noktası hepimizin bildiği gibi 15 Temmuz darbe girişimi oldu. 2016 yılında yaşanan bu kırılmayla birlikte, hayır 17-25 Aralık değil, o kırılmanın başlangıcı ama asıl yırtılış Erdoğan'ın mutlak iktidarını sağlaması 15 Temmuz darbe girişiminin ardından oldu. Çünkü Türkiye için öyle bir iktidar elinde öyle bir tehdit unsuru çıktı ki sesini çıkaran bütün Adalet ve Kalkınma Partililere sen FETÖ'cüsün denilebilmesinin olanağı sağlandı. Bu dönemde hafif hafif bıdırdanmalar başlamıştı aslında 2016 yılında. Yani Erdoğan'ın karşısına çıkmaya hazırlanan insanlar, o günden söylenen şeyler, İşte Abdullah Gül'ün ilk çıkışları, Ali Babacan'ın, Mehmet Şimşek'in ekonomiye yönelik sözleri. Hatırlayın bunları işte. Merkez Bankası üzerinden yürütülen tartışma, Türkiye'de tarım politikaları üzerinden yürütülen tartışma. Ama 15 Temmuz darbe girişimi Erdoğan'ın mutlak iktidarını kesin olarak sağladığı dönem oldu. Çünkü sesini çıkartan, kafasını azıcık yükseltmeyi aklından bile geçiremeyen insanlarla doldu Adalet ve Kalkınma Partisi. Hiç kimse ağzını açamadı. Hatırlayın, Bülent Arınç'ın çıkışını hatırlayın, çıkamayışını hatırlayın daha doğrusu. Ya da parti içinden başka isimlerin geçmişte AKP ile beraber yürümüş, bugün partiyi eleştiren insanların hepsinin sesleri kesildi bir anda. Hepsinin. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulduğu andan itibaren biz Cumhurbaşkanlığı köşkünden çıkarak kendi sivil yaşamına dönmüş bir insanın, dönme hazırlığı yapan bir insanın bahçesine helikopter indiğini gördük. Bu siyaseten çok normal bir şeymiş gibi anlatıldı bize. Olur ya, eski dostlar görüşüyor. Yalnız görüşen kişilerden bir tanesi Genelkurmay Başkanı, bir tanesi Tayyip Erdoğan'ın sözcüsüydü. Bu insanlar bu görüşmeyi yaptıktan sonra Abdullah Gül'ün kafasında aslında bir cumhurbaşkanı adaylığı olduğu, onun siyaseten yeni bir hamle yapabileceği konuşulurken bir anda her şey yattı. Bu dönem AKP için en net kırılma noktasıydı işte. Çünkü orada insanların akıllarından bile geçirmesinin önüne geçildi. Neyi? Tayyip Erdoğan'ın karşısına bir siyasi figür olarak çıkılmasını. Bugün bambaşka bir dönem yaşanıyor Türkiye'de. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Özellikle böyle bir özet geçmek istedim ki sorunun altını bir parça doldurabilelim. Bugün bambaşka bir dönem yaşanıyor. Şimdi karşısında hem Ahmet Davutoğlu eski başbakanı ve genel başkanı Tayyip Erdoğan'ın atadığı insan. Hem Ali Babacan uzun yıllar aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomik yüzünü dünyaya anlatan insan. Bu iki insan birer siyasi figür olarak, üstelik tam da bu yılın başında konuştuğumuz gibi ayrı ayrı siyasi figürler olarak Erdoğan'ın karşısına çıkmaya niyetliler. Bunu açıkça söylediler. Fark ediyor musunuz? Ahmet Davutoğlu üzerinden bir vuruş başladı fakat Ali Babacan konusunda çok fazla bir şey ifade edilmiyor. Hala. Pek çok medyaya doldurulmuş AKP yalakası şöyle yazılar yazıyor. Ahmet Davutoğlu da fıs çıktı, hiçbir şey yapamıyor. Balonu çok çabuk söndü. Oysa ortada konuşulan sadece Ahmet Davutoğlu. Ve onun çıkışının Adalet ve Kalkınma Partisi içinde ne kadarlık bir kırılma yaratabileceği aslında işin mütedeyyin boyutunun tartışacağı nokta. Oysa Tayyip Erdoğan için asıl tehlike tıpkı 2001 yılında siyasete tekrar başladığı ve iktidarı ele geçirdiği 3 Kasım 2002 seçimine kadar geçen o 15-16 aylık dönemde olduğu gibi Ali Babacan. Çünkü tam da onun söylediği gibi farklı eğilimleri birleştiren bir yapıyla ortaya geliyor. Ahmet Davutoğlu Tayyip Erdoğan için bir tehlike değil. Olamaz. Çünkü Ahmet Davutoğlu'nun uyguladığı pek çok politikayla, Suriye politikasıyla örneğin ya da Türkiye'nin dış siyasette yere yapıştığı dönemle aslında Erdoğan'ın elinde çok fazla argüman var. Çok fazla onu eleştirebileceği nokta var. Ama Ali Babacan'la ilgili yok. Çünkü benim de Ankara'daki pek çok gazetecinin de duyduğu ve haberleştirdiği burada anlattığım gibi onlar da başka yerlerden yazıyorlar. İnsanlar biliyor ki Ali Babacan'ın çalışması sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çıkışındaki noktadan hareket ediyor. Yani farklı eğilimlerden insanların bir araya getirilmesi. Kimler bunlar? Liberaller mesela. Türkiye'de isimleri uzun süredir anılmayan ne yaptıklarını bana sorarsanız hangi tanrıya taptıklarını da ben çok anlamam onların. Liberaller mesela ilk kez Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşısına bir güç olarak 18 sene sonra çıkmaya hazırlanıyor. 18 sene sonra. Sadece bu kadar mı? Hayır. AKP'nin bu size anlattığım iki kademeli kırılış aşamasında partiden yeterince tırnak içinde dindar olmadığı için tasfiye edilen insanlar. Kimdir bunlar? İsimleştirmek bu aşamada çok doğal değil, çok normal de olmayacaktır. Çünkü onlar kendilerini böyle tanımlamayabilirler. Ama asıl olan var oldukları şekil tam da budur. AKP içinde çok fazla ilerici görülen, yeterince dindar görülmeyen insanlar. Bu insanlar şu anda Ahmet Davutoğlu'nun yanında değil ama Ali Babacan'ın yanında yer bulabilirler. 3. Partinin içinde kurucular kurulunda da olup kamuoyunda siyaseten farklı adımlar attıkları için beğenilen ama Erdoğan'ın kendi yanında ikinci, üçüncü, beşinci adam olmasına razı olmadığı, bu nedenle de parlatmaktan ısrarla kaçındığı insanlar. Bunlar temelde dürüst siyasetçiler. Yani siyaseti yaparken AKP tarzında yapmalarına rağmen aslında belirli bir vicdan yürütebilen insanlar. Kimler? Mesela benim aklıma ilk gelen Nihat Ergün tarzı insanlar. Siyasette hem Adalet ve Kalkınma Partisi içinde önemli kademelerde görev yapmış, bakan olarak üstelik Sanayi Bakanı olarak görev yapmış ve arkasında hiçbir şaibe bırakmadan özellikle tam da bu cemaatçilerin tasfiye edildiği dönemde ben böyle bir kavganın tarafı olmak istemiyorum diyerek dışarı çıkmış insanlar. Bunlar, şimdi bu insanların yer alabileceği nokta ancak Ali Babacan tarzı. Bir yandan da tam da onu konuşacağız. İsimleri çok geçmeyen, ne yapacakları anlaşılamayan insanlar var. Ama onlar siyaseten var. Mesela Bülent Arınç'ın ne yapacağını merak ediyor insanlar. Bülent Arınç'ın yapabileceği bir şey yok. Bu saatten sonra bulunabileceği yer Adalet ve Kalkınma Partisi içinde Erdoğan'a yakın, zaman zaman eleştirirmiş gibi görünen eski bir parti abisi noktası. Orada kaldı bitti. Abdüllatif Şener tarzı. Farkında mısınız? Dün Burhan Kuzu bir açıklama yaptı. Burhan Kuzu açıklamasında dedi ki 3 kez Tayyip Erdoğan'dan meclis başkanlığını istedim. Temayül yoklaması da yapılmıştı. İnsanlar da beni istiyordu. Vermedi bana o görevi. Valla en son söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim. Erdoğan'ın bu kadar doğru yaptığı bir şey başka bir şey. Ben son 18 senedir hatırlamıyorum. İyi takip eden bir insan olarak. Hakikaten Allah razı olsun diyelim bunun için. Yani Burhan Kuzu'ya böyle bir görev vermemesi gerekçesiyle. Ama buradaki çıkış önemli çünkü Burhan Kuzu konuşmasının içinde mesela Abdüllatif Şener'le ilgili bir kıymık atıyor. Diyor ki geçmişte Abdüllatif Şener'in ayrılmasının gerekçesi Deniz Baykal'ın ona Cumhurbaşkanlığı teklif etmesiydi. Bu Ankara'da çok konuşulan bir şey. Evet, yani siyaseten nispeten AKP'ye yakın ama AKP'nin dışına da çıkabilecek insanlar siyasette tasfiye edildiler. Ama o dönem çok önemli siyasi figürlerdi. Hatırlayın, hafızalarınızı tazeleyin. Ayşe Arman bir röportaj yaptı Abdülhatif Şener'le ve o meşhur cümle çıktı ortaya. Şarabın tadı dışında her şeyini bilirim. İki oğlum var, Allah bağışlasın. Birinin küpesi var mesela. Yani ben de sizdenim. Ben de sizdenim. Burhan Altıntop tarzı söyleyecek olursak ben de Nişantaşı bebesiyim. Değil ama. Aslında herkes kimin nereden geldiğini biliyordu. Ama o gün ihtiyaç yoktu. Bugün var. Bugün var. Bugün Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak siyasi figürler içinde herkesin aslında çok ciddi anlamda, hem de çok çok ciddi anlamda bir sıkıntısı var. Çünkü bugüne kadar hep alternatifsizlikten beslenen Adalet ve Kalkınma Partisi, daha doğrusu Tayyip Erdoğan, ilk kez karşısında üstelik kendi içinden çıkmış alternatiflerle mücadele etmek zorunda. Ve bu alternatifler kuru insanlar değil. Demin konuştuğumuz Ali Babacan örgütlenmesinin içinde çok başka bir başlık daha var. Dokunmadık daha ona. Türkiye'de kamuoyunun isimlerini bildiği, dünyanın da hatta tanıdığı ama siyasete çekilmemiş isimler. Bu tarzı Erdoğan da uyguladı 2001 yılında. Öyle insanlar getireceğim ki diye çıkmıştı ortaya. Siyasette yan yana yürümekten herkes şeref duyacak ve o insanlar Türkiye'de siyasete bakış açısını değiştirecek. Böyle insanların Ali Babacan'ın yanında yer alma ihtimali var mı? Çok kuvvetli. Muhtemelen çıktıkları anda çok şaşıracağımız, Allah Allah siyasetle ne işi vardır diyeceğimiz insanlar var. Çünkü Ali Babacan çok farklı bir örgütlenme tarzı yürütüyor şu anda. Yapmaya çalıştığı hikaye şu, birebir insanlarla ortaya çıkmak değil de her konuyla ilgili bir çalışma zemini hazırlamak ve bir parti bildirgesiyle ortaya çıkmak. Biz partimizi şu nedenlerle kuruyoruz, bunları yapacağız. Ne kadar benzer değil mi? 2001 yılı Ağustos ayındaki çıkışla. Bugün Tayyip Erdoğan için çok ciddi bir tehlike var. Zaten hani kendisi çok kullanıyor ya, bunların akıllıları gitti, kalanlar bunlar diye. Medyada birkaç tane yerleştirdikleri yalakalar içinde birkaç tanesinin kafası gerçekten çok iyi çalışıyor. Onlar kurnaz. Onlar buna uyandılar. Onlar siyaseti buradan ittirmeye başlıyorlar. Ve diyorlar ki zaten Ahmet Davutoğlu'ndan micecik olmaz. Ali Babacan'dan da bir şey olmayacak. Daha çıkmadan korku dağları beklemeye başladı. Peki, böyle bir siyasi hareket tutar mı? Valla tutar mı'nın ötesinde böyle bir siyasi hareket iş yapar mı diye sormak daha doğru bir şey olabilir. Çünkü bir gazeteci olarak bunun tutup tutmamasını alkışlamak benim işim değil. Benim işim sadece böyle bir siyasi hareketin yürüyüp yürüyemeyeceğini öngörülerle belirleyip sizinle paylaşmak. Evet, böyle bir siyasi hareket iş yapar Türkiye'de. Çünkü bugün Erdoğan'ın siyaseti getirdiği nokta tamamen bir bıkkınlık noktası. Şimdi ilk itirazlar böyle gelecek. TRKMN141 rumuzlu izleyici. Katranı kaynatsan olur mu şeker? İlk bakış bu. Benim de size anlattığım bu. Yani sosyal medya üzerinde bir takım söylemler başladı. Günün birinde değişim olursa yemin ederim ben herkesi affettim falan. Ben kimseyi affetmiyorum kardeşim. Ben hiç kimseyi affetmiyorum. Eşek değilim ben. Yaşadıklarımı 18 sene içinde yaşadıklarımı unutacak falan da değilim. Ama bugünkü kırılma zaten bizlerin dışında bir kırılma. Kimse bunun farkında değil. Ne bugün senden benden oy istiyor bu insanlar, ne de bugün Adalet ve Kalkınma Partisi dışında bir yere oynuyorlar. Onlar AKP seçmeni. Bir de arada yüzer gezer oylar var ya, hani özellikle sağ seçmene çok yakın olan ama ulan kime versem bu oyumu diye düşünen insanlar. İşte onlar oynuyorlar. Senle benim aramda bir oy mücadelesi yok zaten. Bu yayın izleyicileri arasında da yok. İnsanların kafasını bulandırabilecek şey bu değil. Burada tam da Tayyip Erdoğan'ın 2001 seçimlerinde, 2002 seçimleri için partisini 2001'de kurarken ortaya çıktığı söylemle geliyorlar. Yani insanları bugün boğuşulan yolsuzlukla mücadeleye ikna etmek istiyorlar. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü şunu unutmayın ki AKP'nin içinden ayrılmaya hazır olanlar aslında AKP'nin tamamen bitmesine, Erdoğan'ın siyasi sahneden çekilmesine hazır değil aslında. Yani onlar bir değişim olsun, nasıl bir değişim olsun, hiçbir şey olmasa bile bir şey olsun noktasındalar şu anda. Ve bu ancak partinin kendi içinden kırılmalarla devam edebilir. Ancak böyle yürüyebilir. Yani sağın alternatifi sağ mantığının da ötesinde bugün AKP'nin alternatifi yeni ve küçük bir AKP'dir zaten. Karşısındaki muhalefet partilerine bakın. Tek tek bakalım mesela. Yani yayının son 1-2 dakikasında. Hala Kürtçü bir çizgi izleyen bir HDP farklı sorunlarla da boğuşurken. Genel başkanlar tutuklu, eski genel başkanları tutuklu, cezaevinde. İnsanlar ölümle pençeleşiyor, hastaneye yollanmıyor mesela. Bu sorunun bir parçası, bir kenara koyalım ama partinin ürettiği siyasete bakın. Hala Kürt söyleminin bir adım ötesine geçebilmiş değil. Cumhuriyet Halk Partisi, yaşanan şu son Rahmi Turan'la başlayan yalancılık krizi partinin tamamına sirayet etmiş durumda. Bugün size göstereceğim Hürriyet gazetesinde çok ilginç bir haber var. Ben bir tek orada gördüm. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu düzenlemeyi kim yaptı bilmiyorum. Ama İstanbul Platformu, biliyorsunuz bir düşünce grubu var. İstanbul'da toplanıyorlar, konuşmacı falan da çağırıyorlar. O toplantı sırasında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yla bir araya geldiği söyleniyor. Yani aynı toplantıya iştirak etti. Hüseyin Avni Mutlu'yu hatırlıyorsunuz değil mi? Ya gelin Gezi Parkı'na kardeşim, hiçbir şey olmayacak. Vali olarak ben söz veriyorum size. Çoluk çocuk, bebek, hamile insanların üzerine gaz sıktıran, FETÖ'cülükten içeri atılan eski İstanbul valisi. Bu tarz stratejik hataları CHP hep yapıyor, hep yapacak. Bundan sonra da olacak. Çünkü partinin yapısı net değil. O yüzden hele MHP hiç konuşmaya gerek yok zaten. Bence öyle bir siyasi parti yok ortada. Sadece AKP ile yürüyen bir grup var. Ama böyle baktığınız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ancak kendi kırılması siyaseten bir şey yürütebilecek Türkiye'de. İnsanların işine gelir mi? Oy alır mı? Vallahi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama oy alır mıdan çok siz oy verir misiniz, verir misinizi düşünmeniz gerekiyor. Yani nasıl bir siyasi yapı karşınıza çıkarsa, bu yayını izleyen çok sayıda AKP'li var. O insanların hangileri oy verebilir? 2001 ayarlarına AKP'yi çekecek olan Tayyip Erdoğan falan değil. Çünkü Tayyip Erdoğan o ayarlara çekecek olursa kendi yetkisini, standardını kaybeder. Artık bitti o. Size anlattığım kırılmalarla bugün kendi tercihiyle yalnızlaşmış, yalnızlaştığı için siyaseten biten bir Tayyip Erdoğan'dan bahsediyoruz. O geçmiş ayarlara gelemez, bitti o. Ama 2001 ayarlarında bir AKP modellemesi, yeni bir parti, Türkiye'de tam da ANAP söylemiyle çıkıldığı anda oy karşılığı bulacak mıdır? Vallahi benim cevabım evet buna. Bir oy olacaktır. Ve bu oy tam da gitmesi engellenecek olan oydan bahsederek söylediğim bir oy yapısı. Nedir o? Tayyip Erdoğan'ın politikalarını eleştirdiği için hani 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da 807 bin fark yemelerine neden olan oy yapısı. Yani ödünç oydan bahsetmiyorum. AKP'nin oyu ama AKP'lilikten sıtkı sıyrılmış insanların oyu. Ve burada Erdoğan'ın söylem olarak ortaya çıkartabileceği tek şey var. Bunlar benim. Bunlar benimdi. Ben yetiştirdim. Bunları siyaset sahnesine ben çıkarttım. Ki söylemeye başladı biliyorsunuz. Bunları siyaset sahnesine ben çıkardım. Yetkileri ben verdim. Ama karşıdaki grubun elinde çok daha büyük bir avantaj var. Dikkatinizi çekiyor mu? Mesela Ayhan Sefer Üstün gibi bir insan. Yani muhalif grubun önemli isimlerinden bir tanesi, Tayyip Erdoğan'ın hukukçu olarak çok yakınındaki insanlardan bir tanesiydi. Yolsuzluk dosyalarından bahsediyor. Yolsuzluk dosyalarından. Yani orada çıkacak yolsuzluk dosyalarını Tayyip Erdoğan'la ilişkilendirmeleri çok daha kolay bu insanların. Ve artık yeni yapılarıyla AKP karşıtları ortaya çıktığında sorgulanacak olan Adalet ve Kalkınma Partisi değil, onun yenisi çıkacak zaten. Yenileri çıkacak hatta. Sorgulanacak olan Tayyip Erdoğan'dır bu saatten sonra. Erdoğan için çok mutlu günler yaklaşmıyor. Bu belli. Hani giderek yaklaşan bir cisim var. Yaklaşıyor gelmekte olan. Hem de hızlıca çok böyle dört nala geliyor. Ve Tayyip Erdoğan'ın bana sorarsanız bunu durdurabilecek çok fazla silahı yok artık. Yani insanları FETÖ'cülükle suçlamak artık kimsenin ciddiye aldığı bir şey değil. Umursamıyor. O kadar yalama oldu ki bu iş. FETÖ'cülükten suçluyorsunuz, FETÖ'cü bir hakim çıkıyor mesela ortaya, son darbesini vuruyor, yargıda öyle bir karar alıp deparlıyor ki, işte Melih Gökçek dosyasında olduğu gibi, ne olduğunu konuşuyor insanlar. Artık bu işin ciddiyeti kalmadı, sulandı. Bir iki gerçekten Erdoğan'ı uyandırmaya çalışan insanlara Tayyip Erdoğan bakmadı ve geç kaldı artık. Mesela Şamil Tayyar bunlardan biriydi. FETÖ borsası çıkışı sözü boşa değildi ve aslında Erdoğan'ı çok kurtarabilecek bir durumdu bu. Uygulamadı. Bu saatten sonra biz kademeli olarak Tayyip Erdoğan'ın tükenişini seyrediyoruz. Ya demokrasi böyle bir şey zaten kardeşim. Hiçbir siyasi lider ilahiyaya kalamıyor ki. Demokrasi böyle bir şey. Sandıkla geleceksin, sandıkla gideceksin. Önce bunu kabul edeceksin zaten. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü içinde birkaç eksik nokta kaldığının farkındayım ben de. Bilinçli olarak bırakıldı onlar. Mesela ekonomi üzerinden tartışmadık daha bu hikayeyi. Ekonomisini de tartışacağız. Ama bugün konuştuğumuz konuyu aklınızın bir yerine yazın. Bugün Tayyip Erdoğan'ın karşısında ben yarattım diyerek çıkanları aşağıladığı o siyasetçiler var ya, onların elinde Erdoğan'a karşı çok daha büyük kozlar var ve onlar kozlarını oynamadılar da. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden, hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Ne olmuş? Bu bizim için önemli değil ki. Bizi ortaklaştıran şey çok daha büyük. Bunun çok daha üzerinde bir şey. Koskoca bir vatan. O kadar büyük bir vatan, o kadar büyük bir ülke ki bizim ülkemiz. İnsanların etnik kimliklerini, cinsel tercihlerini, yönelimlerini, engellerini, engelsizliklerini, hayata bakışlarını, inançlarını, inançsızlıklarını, bu kavramların hepsini dışarıda bırakabiliyor. Biz aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı cumhuriyete bağlıyız hepimiz. 96 yıllık bir tane cumhuriyetimiz var bizim. Bunun için de birbirimizle konuşmamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız. Ve bu uzaklık ayrılığa gidecek. Direnmek mümkün, burada yaptığımız gibi. Çünkü eğer birbirimizle konuşmaktan korkmazsak biz bu yakınlığı kaybetmeyeceğiz. Tamam, o zaman bu yayın sürsün. Ben de nasıl destek olurum, anlat, yardımcı olayım diyenler şöyle olabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına bu yayını küçük katkılarınızla destekleyebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'da arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteç işaretini tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Bakın, abone ol diye bir tuş var, gördünüz mü? Tıklayın onu. Korkmayın, para istemeyecek sizden. Sadece bir mail adresi. Abone oldunuz. Bir de yanında zil işareti var. Tıklayın onu. Heh, onu da tıklarsanız yayınlar başlarken haber alacaksınız. Bu kadar mı? Değil. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi, hiç değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Bir hatırlatma, yarın tek yayın yapacağız. Gazeteler yayını yarın olmayacak. Çünkü seyahat var maalesef ve başka türlü yetişme şansım yok. O yüzden ilk yayını yapacağız. Gündemi toparlayacağız ve ardından maalesef pazartesiye kadar vedalaşacağız. Bugün ikinci yayında bir arada olamazsak yarın sabah saat 9'da beklerim. Çünkü hepimizin inandığı felsefe aynı. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.